Ayrım 6.
Aralarında mimari meraklısı olanlar, kocaman defterleri koltuklarında otodidaktlar, barınacak yeri olmayıp da oraya ısınmak ve uyuklamak için sığınanlar vardı. Bazıları profesörün her sözüne aşırı bir dikkat gösterirken öbürleri uyuyordu. En arkadaki sırada yaşlı bir kadın oturmuş yün örüyordu. Miko, profesörün konferanslarına sürekli olarak gelirdi. Çocukluğundan beri mimari onun hastalığıydı. Sayılar, nispetler, kıyaslamalar, malzemenin kullanılışı, bunları düşünürken zevk alırdı. Önce her şey ona açık seçik görünmüştü. Ama sonra o sevdiği koca koca yapıtları seyrederken belli belirsiz anlamaya başlamıştı ki mimari bir motordaki netlikten, ölçüler dengesinden çok farklı bir şeydi. Mimari onu bir insan yüzü ya da bir orman nasıl heyecan verirse öyle heyecanlandırıyordu. Miko, mimari tarihini okuyarak bu farklılığın sebeplerini bulacağını düşünüyordu. Miko, her şeye doymak bilmeyen bir merakla sarılırdı. Oyuncak söküp takan çocuğun hevesiyle dünyayı seyrediyordu. İlkokuldan ayrıldığı zaman toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden ve bir de herkese ezberletilen belli ahlak kurallarından başka şey bilmiyordu. Sonra hayatın okuluna dalıverdi. Luke Miko'nun babası şapkacıydı. Savaştan sonra kriz başladı. Kimse artık şapka giymiyordu. Öyle ki Miko çıraklığa razı olduğu halde şapkacılık yapamadı. El arabasıyla evlere süt dağıtıyordu. Daha sonra bir kürkçü dükkanında çalışmaya başladı. Hiç durmadan okuyordu. Fakat bilgileri eksik ve bölük pörçük kalıyordu. Askerliğini yaptığı torpido botunda Kex adlı desinatörle tanıştı. Bu adamı seçimlerde komünistler aday gösterdiler. Kex kısa zamanda Miko'nun dostluğunu kazandı. Askerlik bitince ikisi de aynı işte sen uçak fabrikalarında tekrar birleştiler. Artık ekonomi politik üzerine yazılmış kitapları okumaya başlamıştı. Matematiğin yanı sıra işçi hareketinin tarihçesini de inceliyordu. Çok iyi bir makinist oldu. Hayatını iyi kazanıyordu. Fakat içinde garip bir his ona çok eksiği olduğunu, hiçbir şey bilmediğini söylüyor ve bu his ona huzursuzluk veriyordu. Trene yetişememek korkusu gibi bir şey. Vakti de azdı üstelik. Bugün bir parti toplantısı, yarın bir miting. Tiyatroları, müzeleri, hep hayallediği uzak ülkeleri görmek isterdi aslında. Sisli Kasım gecelerinde şehirde başıboş gezmeyi severdi. Hele sıcacık kestaneler insanın avuçlarını yakarsa. Paris şehri solgun ışıklarıyla uzak yolculuklara hazırlanan bir gemiyi hatırlatıyordu ona. Bir an sonra sanki merdiveni kaldıracaklar ve gemi demir alacaktı. Bazı geceler sinemaya giderdi. Salonda aşıklar öpüşürken perdede biraz budala bir Amerikalı kadının yürekli acısı dramı geçerdi. Miko hep derin derin göğüs geçirirdi. 3 yıl boyunca bir arkadaşının kızını sevmişti. Alnına kadar perçemli saçıyla Mimi çok sevimliydi. Bu kız için dans öğrenmişti. Ona çiçekler ve şekerlemeler götürürdü. Dahası şiir yazmayı bile denemişti. Boşuna şeyler. Mimi bir veznedarla evlendi. Rahata ve sessizliğe susamıştı. Miko'nun düşünceleri, yaşadığı karmaşık hayat kızı korkutmuştu. Miko 29 yaşındaydı. İri yarı bir adamdı. Kafasının gövdesine oranla daha iri oluşundan başka kusuru yoktu. Yüzünü kışın bile pembe lekeler kaplardı. Onda hoşa giden şey gri ve alaycı bakan gözleri, göz kamaştıran beyazlıktaki dişleriydi. Sanki her zaman gülümsüyormuş gibi görünürdü. Sık sık kollarını yana açarak hem de nasıl deyişi vardı ki görülmeye değerdi. Mali'nin konuşmasını dikkatle dinliyor, eski bir deftere boyuna not alıyordu. Yanına çok güzel bir genç kız oturmuştu. Miko onu konferans başlamadan önce fark etmişti. Sinema oyuncularındaki gibi uzun, simsiyah kirpikleri vardı kızın. Ama Miko bir süre sonra kendini Pito Katedrali'nin mimarisine kaptırmış, kızın gelip yanına oturduğunu unutmuştu bile. İşte o arada profesör sütunlarla ilgili bir deyim kullandı ki Miko bu sözü anlayamadı. Yavaş sesle genç kıza sordu. ''Nasıl bir süs?'' dedi. ''Zikzaklı.'' Konferans bitince kalabalığın dağılmasını beklediler. Miko genç kızdan özür diledi. Profesör konuşurken sizi rahatsız ettim. Beni bağışlayın. Öğrencisiniz herhalde. Bu konunun yabancısıyım. Mekanikten anlarım ben. Kız gülümsedi. Ben de makinaların yabancısıyım. Hiç bilmem onları. Mekanik apayrı özel bir iş. Ama biliyor musunuz? Sanattan anlamamak var ya, çok sıkıcı. Üstelik anlamak da zor. Hem de nasıl? Eskiden iki ayrı anlatım şeklini beraber düşünürdüm. Mesela müzik için öyle yapardım. Dinler, sonra çözmeye çalışırdım. Aşkımı anlatıyor, yoksa bir zafer hikayesini veya denizde kopan bir fırtınayı mı diye kendi kendime sorardım. Oysa ikisi her yönden ayrı şeyler. Mimari için de böyle. Benden iyi bilirsiniz zaten. Birlikte çıktılar dışarı. İki gündür sürüp giden yağmur ve rüzgar şehrin çehresini değiştirmişti. Her şey baharın geldiğini müjdeliyordu artık. Ağaçlardaki kestanecikler birdenbire büyümüşlerdi. Asfalt her zamankinden başka türlü ışıyordu şimdi. Kışlık koyu paltolar görünmez olmuş, ortada açık renkli yağmurluklar kaplayıvermiş, kahvelerdeki kalabalık kaldırımlara taşmıştı. Laternacılar piyasa yapıyorlardı. Satıcı çocuklar henüz kıvamını bulmamış çiçekleri satmaya çıkmışlardı çoktan. Çoğunlukla gençlerin yaşadığı Saint Michel bulvarından bir uğultu yükseliyordu. Gençlik burada birbirine bağlılık sözü verir, kahve veya limonata içerken yaklaşan sınavların heyecanını buraya akıtırdı. Işık içindeki Saint Michel bulvarını geçtiler. Saint Germain bulvarında hizmetçi kızların yaşadığı romantik karanlıkta küçük lüks köpekler gezdiriliyor, aşıklar öpüşüyorlar. Saat 10 olmuş. Miko kıza Arenoble'daki buz tepelerini nasıl tırmandığını anlatıyor. Genç kızın gülmesi hoşuna gidiyor. Hep gülsün istiyor. Ne güzel, siz hep neşelisiniz diyor kızı. Ben mi? Her zaman böyle olamıyorum. Evde suratımın asıklığından şikayet ederler hep. Ağabeyim köstebek diyor bana. Hiç benzemiyorsunuz. Küçükken Savoy'da dayımın yanındaydım. Bir köstebek yakalamıştım. Onu kendimize alıştırdık, epey hüner sahibi oldu. Hayvanları seyretmek zevkli şey. Geçenlerde karıncalar üzerine yazılmış bir kitap okudum. Nasıl akıllı yaratıklar. Her şeyi düzenlemesini bizden iyi biliyorlar. Ya yılan balıkları? Dört bir yandan Sargas Denizi'ne koşuyorlar. Aşk götürüyor onları oraya. 5000 kilometrelik yol gidiyorlar. Önce ırmakların dışına fırlıyorlar. Yolda yakalıyorlar onları. Aldırmıyorlar bile. Yürek buna derler. Gelin bir de insanların halini görün. Kıza az kalsın hemen oracıkta Mimi'nin kendisine nasıl sırt çevirip de bir veznedarı seçtiğini anlatacaktı. Yapmadı. Hayat öylesine zengin ve değişik şeylerle dolu. Aksine bakın, ben de mekanikten hiçbir şey bilemem. Bir de politika. Politikadan bıktım ben. Bizim evde sadece politika konuşulur. Babam... Dönis sustu. Nasıl anlamsız bir iş yapıyordu? Tanımadığı bir adamla neden konuşuyor? O hep insanlardan kaçardı. Şimdi kalkmış, makinist olduğunu söyleyen ve hakkında başka şey bilmediği bir adamla çene yarıştırıyordu. Enayice, çocukça bir iş yapıyordu. Ve yine hissediyordu ki, adamla konuşmayı keserse bu gecenin tadı da kaçacak. Otobüse yetişmesi gerektiğini düşündü. Kuru bir tavırla, babam milletvekilidir. Belki Tesla ismini duymuşsunuzdur. Niko kahkahalarla güldü. Hem de nasıl dedi. Bu sürpriz oldu işte. Ama bakın, babanızla ilgisi yok konuştuklarımızın. Babanızla değil, sizinle konuşuyorum ben. Onların takımından değilim. Sıkıcıdır onların takımı. Neyse, boş verin. Başka şeyler konuşalım daha iyi. Nereye gidiyorsunuz? Yürürüz isterseniz. Öbür durağa kadar. Gece o kadar keyifli ki. Dönis kabul etti. Sonra kendi haline bakıp şaşırdı. Sanki neden kabul ettim dedi içinden. Hem sonra içimde neden böyle alışmadığım bir sevinç var. Miko tekrar anlatmaya başlamıştı. Politika diyordu, benim için dünyayı yeniden kurmaktır. Kötü olan, gelişi güzel olan çok şey var yeryüzünde. Sevinçli ve başarılı, dimdik yaşayabileceklerini düşündükçe insanlar adına utanç duyuyorum. Benim gözümde devrim de mimaridir. Sanatı sevdiğinize göre siz de bunu hissetmişsinizdir. Komünist misiniz? Tabii değil mi? Ağabeyim de sizin gibi düşünüyor. İnanmıyorum ona. Sözlerine karşı kuşkuluyum ben. Babanız avukat. O yüzden kuşkulu davranıyorsunuz. Ben de öyleyim. Gereğinden fazla güzel konuşurlarsa korkarım. Bizde böyle değildir. Çok değişiktir. Şimdi bir seçim toplantısı var. Yarım saatliğine uğrarsak siz de bu farkı görürdünüz. Çok yakın. Falvier sokağında. Bir okulda. Hoşunuza gitmezse ayrılırsınız. Ama zahmetinize değecek, biliyorum. İnsan biraz çevresiyle haşır neşir olmalı. Ne dersiniz? Giriyor musunuz? Dönis hayır dedi ama oraya gideceğini anladı. Her şeyi sonra evde başından düşünmesi gerektiğini hesaplıyordu. Sonra ortalığı açık seçik görürüm. Şimdi keyifliyim ve bu beni doyuruyor diyordu kendi kendine. Okulun önüne birikmiş olanların çoğu seçim listelerinde kayıtlı değildiler. Kadınlar vardı orada. Henüz bıyığı terlememiş delikanlılar vardı. Bu Paris'in tutkulu bir sevgiyle ve okşayarak halk cephesi sözlerini tekrarladığı o baharda yapılan binlerce toplantıdan biriydi. İçerisi müthiş havasızdı. Erkeklerin çoğu ceketlerini çıkarmışlar, durmadan sigara içiyorlardı. Çoğu kasketliydiler. Dönis oradakilerin yüzlerini büyük bir dikkatle seyrediyor ve görüyordu ki hepsinde mahrumiyetlerin ve kahır çekmişliğin yarattığı bir acılık yaşanıyor. Bir kadın kucağında uyuyakalmış küçük çocuğunu sallıyordu. Belli ki çocuğu emanet edecek kimsesi yoktu. Bir ihtiyarın göz kapakları şişmiş, kırmızılaşmıştı. Gözlerinde dokunsan boşalacak bir doluluk seziliyordu. Bu insanlar birbirini tanımıyorlardı. Ayrı ayrı evlerden çıkıp gelmişlerdi. Fakat tepyeni bir kardeşlik duygusu hepsini birleştiriyordu. Kürsüdeki konuşmacı direnme ve haklılık kavramlarını hatırlatınca bütün yumruklar havaya kalktı ve yüzlerce ses onunkine ses verdi. Konuşmacıların hiçbiri Tessa'ya benzemiyordu. Kesik kesik konuşuyorlar, sözleri arıyorlardı. Her söz onların ağzında yeni bir anlam kazanıyordu. Buradaki çehreler yorgundular ama sık sık umutlu bir gülümseyiş onları aydınlatıyordu. Sanki karşı tarafın adayları ve seçim sandıkları unutulmuştu. Bu dumanla daha da kararmış salonda derinlerde gerçekleşen ve gittikçe yaklaşan bir doğumun heyecanı yaşanıyordu. Bir işçi kadının havaya kalkmış yumruğu bu kuru ve nasırlı bilek avuçlarında rüzgarı parçalıyormuşçasına titriyordu. Yarım saat geçti. Bir saat geçti, 1,5 saat geçti aradan. Dönis gitmiyordu. Dikkat kesilmiş dinliyordu. Duyduklarını tekrarlayabilir miydi? Anlamadığı bir dünyayı, bütün yüreklerin aynı uğultuyla çarptığı bir dünyayı dinliyor ve seyrediyordu. Çok küçükken, Britanya'da denizi ilk defa gördüğü vakitte aynı duyguya kapılmıştı. Gece yarısı toplantı bitti. Dönis de toplulukla birlikte Enternasyonali söyledi ve en çok buna şaştı. Sözleri birbirine karıştırıyor, ne söylediğini, neden söylediğini bilmiyordu. İri yarı, orta yaşlı ve yüzünde bıçak yarası olan bir işçi onlara yaklaştı. Miko dedi, bugün senin fabrikandan 4 kişi daha bize katıldı. Charles'a söyle, bildirileri atölyelere göre düzenlersek daha iyi. Panoları sonradan pankartlar içinde kullanabiliriz. Sonra Dönis'e dönüp sordu. Ya sen arkadaş, sen hangi bölgedensin? Dönis şaşkın kızardı. Miko cevap verdi onun yerine. Arkadaş öğrencidir dedi. Dönis demek ki dedi içinden, adam beni de kendilerinden sandı. Sebebini pek çıkaramadan keyiflendi bu işe. Dışarıya çıktılar. Paris ılık ve nemli baharı yaşıyordu yine. Söyleyin bakalım dedi Miko. Geldiğinize memnun musunuz? Nasıl söylemeli? Memnun sözü tam karşılığı değil. Şaşırdım. Böylesini beklemiyordum. Buna şaşıyorum. Neden biliyor musunuz? Havadan. Böyle bir gecede en uygun söz herhalde umut sözü. Her şeyin hem yerini değiştirmek hem kendisini değiştirmek gerekiyor. Ağabeyime inanmıyordum. Hani sizin yanınıza gelen işçi var ya, işte ona inanıyorum. Onunki gerçek olmalı. Başkaları için bir şey söyleyemem. Zaten bu gördüklerimi iyice düşünmeliyim. İnsan ilk bakışta her şeyi kavrayamıyor ki. Miko kendisinin ve başkalarının umudunu anlattı ona. Dönüş şimdi zorluk çekmeye başlamıştı. Bunca söz kalabalığını anlayamıyor, işin içinden çıkamıyordu. Ama genç adamın sesini duymak ona zevk veriyordu. Ayrılırlarken alaycı gözleriyle bakarak Miko'ya gülümsedi. Miko ne yapacağını pek bilmiyordu. Ünlü sözünü ağzından kaçırıverdi. Hem de nasıl. Deniz kıkır kıkır güldü. Tekrar görüşeceğiz. Profesörün dersinde ya da yine böyle bir toplantı olunca bana yazarsınız. Haber verirsiniz, gelirim. Anlaştık mı? Şimdi Deniz evindeydi. Koridorda, duvarlarda babasının kazandığı ünlü davaların fotoğrafları asılıydı. Bunların arasında Tessa'nın cübbesinin içinde ellerini havaya kaldırdığı sırada çekilmiş bir resmi de vardı. Bu ev biraz durgun bir suyu andırıyordu. Loş ve sessizdi. Babası henüz gelmemişti. Herhalde Pavlet'in kollarında Desire'nin kandırıcı sözlerini unutmaya çalışıyordu. Yatak odasında Tessa'yı bekliyordu karısı. Bayan Tessa hastaydı. Nefrete yakalanmıştı. Ölmekten, en çok da cehennemden korkuyordu. Çok dindar bir kadındı. Buna rağmen kendini hep ev işleriyle, güzel tuvaletlerle, dedikodularla oyalamıştı. Hastalanınca da kendini birdenbire Tanrı'nın karşısında bulmuştu. Manastırda geçirdiği çocukluğu aklına geliyordu. Büyük yargıcın önüne çıkacağı günün gittikçe yaklaştığını hissediyor, her şeyden kendini sorumlu tutacağına inanıyordu. Kocasının kiliseye çatan konuşmaları, kötü kadınlarla düşüp kalkması, Lucien'in ahlakının düşüklüğü, kiliseye olan saygısızlığı. İnanıyordu ki bunların hepsi ondan sorulacak. Onu kim kurtaracaktı? Deniz mi? Deniz niçin susuyor, niçin kiliseye gitmiyordu? Üstelik sorulduğunda cevap da vermiyordu. Belki kız da babası gibi düşünüyordu. Deniz, sen misin? Baban döndü sandım da. Buraya gelsene. Nereden geliyorsun, ne var? Sen Michel'de bir kahvede oturdum. Hava çok güzel bu gece. Deniz aklına ilk gelen yalanı kıvırmıştı. Solcuların toplantısına gittiğini söyleyip de annesini üzmek istememişti. Bayan Tessa dayanamayıp ağlamaya koyuldu. Sen Michel'de, nasıl da babasına benzemiş. Deniz oraya kız arkadaşlarıyla birlikte gittiğini söyleyerek annesini yatıştırmak istedi. Her geceki gibi ilacını getirdi ona. Ama kadının gözyaşları dinmek bilmiyordu. Deniz kendi odasına geçti. İçinde kimsenin oturmadığı boş bir oda gibiydi burası. Bir yatak, yeşil örtü kaplı bir masa. Masanın üzerinde büyük bir mürekkep okkası ve bir iskemle. Bütün eşyası buydu. Bir geceliğine kalınan otel odalarını andırıyordu. Deniz yatağa uzanır gibi oturdu. Bacaklarını sallamaya başladı. Şimdiden düşünmek, kapılıp gitmek istemiyordu. Lucien kapıyı vurdu. Sürrealist şairlerin düzenlediği gece toplantısından dönüyordu. Hoş ve garip bir şey düşünmüşler. Düşüncelerin, renklerin ve sözcüklerin cinsiyeti nasıl bulunacak? Herkes bozguna uğradı, tahmin edersin. Özellikle komünistler çok sinirlendi bu işe. Freud'un ismini duyunca tüyleri diken diken oluyor. Sen hiç ortodoks bir komünist mantığını dinledin mi? Hayır. Lucien, Bali Adası'ndaki bir dansözü anlattı. Gauguin'i şimdi anlıyorum. Kadının hayvani bir üçgüdüsüyle yaşadığı belirleniyor. Neden söylüyorsun bana bütün bunları? Çünkü 22 yaşındasın kızım. 12 yaşında değilsin. Çocuk rolü yeter artık. Annem gibi olmak istemiyorsan tabii. Dönisi kaşları çatılmış görünce de uzlaşmak isteyen bir sesle. Kızma köstebek, kızma. Seni üzmek istemedim ki. İyi geceler. Yalnız kalınca Dönis soyundu, ışığı söndürdü. Uyuyamadı. Duvardaki saat önce 2'yi, 2.30'u ve sonra 3'ü vurdu. Koridorda ayak sesleri duyuldu. Babası gelmişti. Her şey iyi gidiyor Sayın Markis şarkısını mırıldanıyordu. Sonra tekrar sessizlik çöktü ortalığa. Dönis'in gözünde bu ev tıpkı bir mezar gibiydi. Okul çağını Britanya'da bir pansiyonda geçirmişti. Orada deniz vardı. Oynamasını bilen küçük çocuklar vardı. Bir kırmızı çuhadan yapılmış pantolonlarıyla yengeçlere benzeyen balıkçılar vardı. Fırtına çıkınca ev sallanır, evle birlikte duvardaki süs tabaklar ve kocaman saat titreşir dururlardı. Onun ufacık yüreği de onlara katılırdı. Sonra Paris'e dönmüştü. Bu şehirde çok sıkılacağını hemen anladı. Hep beraber aynı düz hayatı yaşamaya koyuldular sonra. Deniz, babasının kaçamaklarından, Pavlet'ten habersiz değildi. Aile anlaşmış, mutlu görünüşünü sürdürüyordu. Yemek saatlerindeki zorunlu karşılaşmalar bunu belirtiyordu. Deniz eski mimarinin hastasıydı. İnsanların öyle annesi gibi değil, gerçekten bütün yürekleriyle inandıkları bir çağ yaşamıştı. Hangarlara benzeyen basık kiliseler yapmışlardı. Onları yapanlardaki inanmışlık bugün hala yaşıyor bu binalarda. Dennis geçmişe sığınmıştı. Tessa'nın boş gururundan, annesinin budala sofuluğundan, Lucy'nin kısır çırpınmalarından uzaktı. Fakat bugün son derece önemli bir değişiklik olmuştu. Her şeyi başından beri yeniden düşünmeye kararlıydı. Yatağında oradan oraya dönüyor, ne öyleyse diye söyleniyordu. Geceki işçi kadının sıkılmış yumruğu, yüzü yaralı işçinin kendisine arkadaş deyişi, Miko'nun sevimli bir alaycılıkla içi gülen gözleri. Bütün hepsi kafasının içinde inanılmayacak kadar canlı duruyorlardı. Baharın kokusuyla, dolaştığı sokakların sessizliğiyle birleşiyorlardı. Yüreği çarpıyordu. Yeni gün sabahın ilk ışıklarıyla karanlığı yırtarak odasına girdi. Dennis kulağında hem de nasıl sözcüğünün yankılandığını duyar gibi oldu. Gülümsedi ve dudaklarında o gülümseyişle uyuyakaldı.
Bölüm 10. Lucien komünist organı gazetede kitabı üzerine yazılmış eleştirmeyi okuyunca fena bozuldu. En fazla yazının son cümlesi onu yaraladı. Gereğinden çok devrimci olan bazı pasajlar bize kuşku veriyor. Kalın kafalılar. Hepsi aynı. Birbirlerinden farkları yok. Yeni şeyler söylemeyin onlara. Sadece yama yapmayı biliyorlar. Sadece gazetelerde kitabını almaya başlamışlardı. Babasını, Tessa'yı çamurlamak için fırsat geçmişti ellerine. İşte görün diyorlardı. Radikaller çocuklarını nasıl yetiştiriyorlar. Onu halkçı bir konuşmacı, yeni Jules Vallée gibi görecekleri yerde birkaç kuru övgü sözüyle yetinmişlerdi. Yazar çevresini iyi tanıyor. Sonunda da kuşkulu olmalıyız yargısına varılmıştı. Lucien güldü. Belki de haklıydılar. Ya o ne yapmıştı? Partiye girmek istemiş, dostlarına hep parti disiplininin insanın kendi kendini sınırlamasındaki en uç nokta olduğunu tekrarlayıp durmuştu. O biraz böyleydi. Çabuk alevleniyor, çabuk soğuyordu. Babasının paralı oluşu yüzünden ekmek parası kazanmak zorunda değildi. Liseden çıkınca bir süre yolunu aradı. Tıp fakültesine girdi. Fakat aradan bir yıl geçince hevesi kaçtı. Oradan uluslararası hukuk öğrenimine atladı. Sonra sinemaya heveslenip rejisör asistanı olmuştu. Makine dünyasının çöküşü konulu büyük bir filmin hayalini kurmaya başladı. Ama tutup ona anlamsız bir komedi filmi verdiler. Hikayenin kahramanı kadın, ikiz olan kocasıyla sevgilisini birbirine karıştırıyordu. Lucien sinemadan iğrendi. Edebiyatçıların devam ettiği kahvelere girip çıkmaya başladı. Oralarda hayatın küstürdüğü adam olarak boy gösteriyordu. Gezgin Henry Lagrange'ı tanıdığı zaman 26 yaşındaydı. Lagrange Güney Kutbu'na gidiyordu o sırada.